Ayrım 4.
Eski mukaddes Roma Aksaray İmparatorluğu'nun kurucularından kadim Osmanlı müverihlerine göre Turgut Bey, Avrupalı müsteşriklere göre namı diğer Dragut'un hayatını yazacağım bilinen ve bilinmeyen taraflarıyla. Sabret biraz Selim. Eskisi gibi acelecilik etme. Giriş hazırlıklarını tamamla, ben geliyorum. Bir proje dosyasının içinde birkaç kağıt buldu sonunda. Bu kadar değildi, daha olmalı. Sonra tekrar ararım. Elleri titreyerek sayfaları masanın üstüne koydu. Canım Selim, hep oynayabilseydik bu oyunları. Biraz olsun dinlenseydin arada. Durmak bilmeyen kafanı rahat bırakıp kuvvet toplasaydın biraz. Kim dayanabilmiş ki sürekli? En basit insanların bildiği bu gerçeği nasıl göremedin? Bu sayfalarda yaşadığını görüp öldüğüne nasıl katlanabileceğim? Bu acıya dayanmak için bir yol göster bana. Parmaklarının bütün gücüyle bileğini sıktı. Okumalıyım, bilmeliyim, okumalıyım. İşin içine girmeliyim, kendime acı vermek pahasına. Ellerini yanaklarına bastırıp okumaya başladı. Bundan 25 yıl kadar evveldi. Aksaray'ın Horoz Uçmaz Mahallesi, Lalegül Sokağı, Hane No 54, Cilt No 22, Sahife No 669'da, iki katlı ahşap bir evde, medeni hali bekar, cinsiyeti erkek, dini İslam bir çocuk dünyaya geldi. Babası tütün rejisi muhasipliğinden 18 yıl 4 ay 22 gün sonra emekli ayrılacak olan Hüsnü Bey, annesi de ev kadını Mürüvvet Hanım'dı. Turgut bir eve marifetiyle babası ahşap evin alt katında merak ve endişeyle kıvranır ve 5 dakikada bir merdivenleri tırmanırken dünyaya geldi. Daha doğrusu yazık ki 7. kere merdivenleri tırmandıktan sonra aşağı inerken doğdu. Evin içinde mahallenin yaşlı kadınları dolaşıp duruyor ve Hüsnü Bey de orada varlığı gereksiz bir insan olduğunu düşünerek kendini nereye koyacağını bilemiyordu. Kaynar sularla dolu taslar üst kata taşınıyor ve sigara üstüne sigara içen Hüsnü Bey bu taşıma işine yardım edecek gücü bile kendinde bulamıyordu. Hüsnü Bey o zamanlar çok zayıftı. Çocuk 2 yaşına geldiği gün çektirilen fotoğrafta onu tanımakta güçlük çekerdiniz. İnce bıyıklı, soluk benizi genç bir adam. Başında o yıllarda moda olan siyah şeritli, geniş kenarlı bir şapka var. Bu şapka onun selik yüzünü daha dönemsiz gösteriyor. Ve Hüsnü Bey resimde bir sığıntı gibi duruyordu. Üst kattan çocuk ağlamasının duyulduğu sırada Hüsnü Bey, ertesi gün gireceği amme hukuk imtihanını düşünüyordu. Bir taraftan muhasebeci yardımcılığı, bir taraftan hukuk talebeliği. Hüsnü Bey bunalıyordu. Okumaya fazla düşkün olmadığı için sadece kitaplarda isimlerini görmekle yetindiği filozoflar kafasında birbirine karışıyor, Necmettin'in notlarından aklında kalan cümleleri hatırlamaya çalışıyordu. Bu Necmettin'in notları da ne kadar okunaksızdı. On binlerin ricatını yazanın Aristophanes mi yoksa Xenophanes mi olduğunu çözmeye çalışırken Platon'un aile nazariyesi, Dante'nin devlet mefhumuna karışıyordu. Hüsnü Bey'in en büyük talihsizliklerinden biri de yanlış isimlerin daima daha önce aklına gelmesiydi. Kültür sadece bazı isimleri hatırlamaktan ibaret değildir deniliyordu. Kültür bu isimleri yerli yerinde ve başka isimlerle münasebetini bilerek kullanmak demekti. Kelimeler, kelimeler diye düşündü Hüsnü Bey Shakespeare'in adını bile duymadığı halde. Bu kelimeler kültür mü demekti? Hakikaten kültür ne demek acaba? Hüsnü Bey için kültür onun 4 kere tek dersten sınıfta kalmasına sebep olan amme hocası Ordinarius Profesör, o zamanki adıyla müderris, Ekrem Galip Bey Aydıner demekti. Eğer böyleyse kültür, insanı küçümseyen, insanın ne mal olduğunu bir bakışta anlayan iri kıyım bir şey demekti. Ekrem Galip Bey, Hüsnü'nün bu korkusunu sanki önceden bilirmiş gibi, imtihan odasına girince ona öyle bir bakardı ki, Hüsnü Bey küçülür, küçülür, bildiği ya da birbirine karıştırdığı bütün isimleri ve nazariyeleri unuturdu hemen. O an odanın dışında olmak için neler vermezdi. Üçüncü hakkına girerken bu duyguların tesiriyle bir an kapıya doğru yönelir gibi olmuş fakat hocanın küçümseyen bakışlarını ensesinde hissederek masanın başına oturup kaderine boyun eğmekten başka bir çare bulamamıştı sonunda. Ekrem Galip soruyu onun yüzüne bakmadan sormuş ve gene onu dinlemiyormuş gibi önündeki kağıda her zamanki geometrik şekillerini çizmeye başlamıştı. Bu kısa rahatlık devresini kaçırmak istemeyen Hüsnü Bey telaffuz etmekte zorluk çektiği kelimelerle boğuşarak ezberlediği cümleleri sıralamaya cesaret etmişti. Bir an için bu sefer olacakmış gibi gelmişti Hüsnü Bey. Hoca susmaya devam ediyordu. Kadim Yunan felsefesinin bu zayıf temsilcisi, muhasebe defterine yazdığı maddeler gibi alt alta diziyordu fikirleri. Platon'un devlet nazariyesini böylece gördükten sonra, onun kadar mühim olmamakla birlikte, on binlerin ricatı muharreri Aristophanes'in de bu mevzudaki fikriyatına ez cümle temas etmek icap ederse, şu noktalarda iki müellifin telif edebileceği neticesine varabiliriz. İnsan uzviyetindeki ve bilhassa tabiattaki mihaniki mevcudiyetler bize insanın rasyonalist bir ruh olduğunu ve cemiyetteki nizamın cemiyeti 2Y ile söylemekle hocanın takdirine mazhar olacağını sanıyordu. Başına gelecekleri bütün tecrübesine rağmen unutmuştu. Bu esaslara istinad ettirilebileceğini gösterir. Zavallı 648 Hüsnü. Hoca sözünü kesmedi diye başını ve gözlerini bir miktar yukarı dahi kaldırmıştı. Anlamadan tekrarladığı sözlerin cazibesine kapılır gibi olmaya cesaret etmek üzereydi. Ekrem Galip son çizdiği dikdörtgene bir köşegen ekleyerek birden başını kaldırdı ve gözlerine sorgulu bir mana vererek konuştu. Acaba her şey bitmişti. Kurmuş olduğu bütün düzen yıkılmıştı. Elbette biraz daha direnecekti. Fakat hüküm verilmişti. Hocanın acabası sınıfta kaldın demekti. Bunu birinci hakkına girenler bile bilirdi. Birden çocuğun bağırmasını duydu ve ne yaptığını bilmeden merdivenleri tekrar tırmanmaya başladı. İşte, baba tarafından pek tarihli sayılmayan birinci Dragut, aslen İstanbul vilayetinin Aksaray kazasına bağlı olup, tarihe geçen ismini ilk defa bu yarım münevver babanın kulağına okuduğu ezanla duydu. Hüsnü Bey pek dindar sayılmazdı. Turgut'un kulağına ezanı fısıldarken de gene kadim Yunan gibi bilmediği bir düzenin ezberciliğini yapıyordu. Doğu ve Batı kültürünün sembolleri onun kafasında bütün ürkütücü yönleriyle birbirlerine karışmadan durabiliyordu. Turgut Efendi, yani istikbalin bu meşhur şahsiyeti, işte böylece ilk kültürünü Şark İslam'ın tesiriyle almış oluyordu. Turgut'un yıllar sonra edebiyat dersiyle başlayan divan edebiyatı hayranlığının köklerini kulağına okunan bu Arapça sözlerde aramak gerekir. Fakat o anda babası nasıl ne dediğini bilmeden konuşmuşsa, Dragut Özben de ne dediğini bilmeden bir Şarki medeniyet hayranlığı tutturmuştur yıllarca. Bilhassa bu sözlerin kulağına söylenmiş olması, bu tarihi şahsiyette bütün kültürün ve hasatten Arap kültürünün kulaktan dolma bir şekilde tezahürüne sebebiyet vermiştir. Turgut masadan başını yavaşça kaldırarak eşek dedi. Annesi Mürüvvet Hanım kocasının aksine zorba ve mütehakkim bir kadındı. Oğluna hırçın bir şefkat göstermekle birlikte onun disiplinine yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmemişti. Bütün büyük ve müstarip ruhlar gibi Turgut da bu iki zıt tesirin gölgesinde yetişti. Tabiatında tezahür eden bir takım tezatlar da ancak bu husus nazarı itibarı alınarak izah edilebilir. Eğer siyasi ve milli muarızlarıyla uzun seneler mücadele etmek mecburiyetinde kalamayıp da biraz okumaya fırsat bulsaydı, tarihte kendisi gibi birçok şahsiyetin yaşamış olduğunu görecek ve her bakımdan tatmin olarak muhaliflerinin kendisinde işaret ettiği ani hırçınlık ve kaprislerden belki bir nebze olsun kurtulabilecekti. Turgut yazıdan başını kaldırmadan "Fazla oluyorsun," dedi. "Evet sayın sekreterim, nerede kalmıştık? Son cümleyi tekrar okur musun lütfen?" Turgut, "Babanın uşağı yok," diye karşılık verdi. "Sen de günümüzdeki son Osmanlı müverhileri gibi bunadın mı yoksa?" "Evet, nerede kalmıştık? Uzatmayın rica ederim. Benim Gogol'e benzediğimden ve senin de Belinski dümeniyle beni batırdığından bahsediyorduk." "Babanızın aksine bildiğiniz birkaç kelimeyi ne kadar da yerinde kullanırsınız Aziz Turgut. Üstelik doğru da telaffuz edersiniz. Beni kızdırma. Başmaçkin ve Çiçikov derim sonra. Kendine gelemezsin. Seni Dostoyevski bile kurtaramaz." Turgut Bey oğlumuz kelimeleri yerli yerinde kullanmakla birlikte henüz genç ve ateşli oldukları için meselelerin derununa nüfuz edemiyorlar. Lütfen kıraat buyurun. Turgut bu kadarı da fazla dedi ve son yazdığı cümleyi okudum. "Bazı telaffuz hatalarına rağmen kıraatiniz fena değil Turgut Bey oğlumuz," diyerek Turgut'un yanağını okşadı Selim. Turgut, "Eski Osmanlı ediplerine çok özendiğiniz ayağın oluyor efendim," dedi. "Beni gözünüze kestirdiniz galiba." Bu sözdeki imayı anlamamış olalım ve tarihi vazifemizi ifaya devam edelim. Evet Turgut, pısırık bir baba ve müstebit bir annenin tesirinin ruhunda uyandırdığı her cümerci çok küçük yaşta fark etti ve, Turgut tamamladı, hürriyeti seçti. Evet, genç yaşımızda okumuş olduğumuz ve her vatanperver Türk genci gibi tesir aldığımız ve bizim ruhumuzda da derin inkasları olan sabık ve sakıt Rus mühendisi Humayunlu Viktor Kravchenko Efendi'nin komünizma rejimini telin için yazmış olduğu kitabının başlığında ifade ettiği tabirle hürriyeti seçti, yani sokağa düştü. Turgut, "Sokağa düşen senin," dedi, vazgeçti. "Fakat üstadım Selim, Osmanlı ifade tarzından vahim inhiraflar gösteriyorsunuz." Turgut'un ileride ne kadar mütehayyiz bir şahsiyet olacağını anlamaktan aciz bulunan Lalegül sokağı sakinleri, küçük yaşta sokağa düşen, tabirimi mazur görün, birinci Dragut'a hüsnü kabul göstermediler. "Allah'tan Hüsnü Bey'le ilgili bir kelime oyunu yapmadım burada." "Beni minimize ediyorsunuz. Sus yahu, biyografinin canını okudun. Nerede kalmıştık? Bir daha okursam öleyim." "Evet. Turgut tercüme-i halini yazan büyük müverrih Selim Işık'ın aksine ilk tahsilini sokakta yapmıştı. Henüz 3 yaşının baharındaydı. Güneşli bir günün sabahında mini mini Turgut ilk defa sokağa çıkıyordu. Nasıl mini mini Newton gene böyle güneşli bir günde bahçesinde dolaşırken başına düşen bir elma sayesinde yer çekimi kanununu bulmuşsa, Turgut da o gün sokak dolayısıyla hayat mücadelesi kanunu keşfetmişti. Evlerinin yanındaki boş arsada top oynayan çocukların arasına yaşının verdiği teklifsizlikle sokulmaya çalışınca 5 yaşında kocaman bir sokak serserisinden ilk yumruğu yedi gözüne. Hidrostatik kanununu bulur bulmaz hamamdan fırlayan Archimedes'in hızıyla geriye döndü ve annesine şikayete koştu. Annesinden yediği dayak ona ikinci hayat kanununu keşfettirdi ve şikayet etmeyesin, daha sonraki bütün muvaffakiyetlerine rağmen hayatındaki bu ilk lekeyi silmek hiçbir zaman mümkün olmadı. O günkü çocuklar bugün futbolcu oldular. Mahallede topu ayağını sürdürmezdik. Şimdi başvekil olmuş derler. Turgut, tahrif, tahrif diyerek kalktı. Aynı sütunlarda, aynı punto, aynı katrat ve aynı ifadeyle tekzip ederim. Beyanınız hilaf-ı hakikattir. Mahsulünüz garibe-i hilkattir. Hadise aslında şöyle vuku bulmuştur. Ben o sıralarda bir işim dolayısıyla top dediğiniz gavur icadını oynadıkları mahalden geçiyordum. O küçük yaşta ne gibi bir işiniz vardı canım efendim? Dünyayı da ona benzeterek yuvarlak zannettikleri için beğenmediğim bu nesne, buyurduğunuzun aksine, tesadüfen de olsa ayağıma çarptı ve böylece ben topa ayağımı sürmüş oldum. Bu keyfiyet bile sözlerinizin ne kadar hayal mahsulü olduğunu göstermeye kifayet eder sanırım. Eder eder dedi Selim aceleyle. Sen eder dediğin için eder. Osmanlı kafasında mantık ne gezer? Aman tahtaya vur değmesin nazar. Yarım kafiye dedi Turgut ilgisizce. Hayır efendim göz kafiyesi. Ben sizi muallim Naci'ci zannediyordum cici çocuk. Bu meselenin derinine girelim mi? Turgut gitmeyelim dedi. Peki efendim zaten niyetimiz yoktu. Devam edelim sürüp gitsin bu macera. Eğer bulabilirlerse kendine uygun bir mecra. Yediği dayağa rağmen ya da yediği dayağın verdiği hırsla Turgut bunu itiraf etmek zorundayım. Türk'ün Kuzey Kore'de gösterdiği ve daha önce Yunanlı pehlivan Jim Landos'un yakinen bildiği acı kuvvetini o günden itibaren damarlarında hissetmeye başlamıştı. Turgut adalelerinde dedi kesin bir tavırla. Evet adalelerinde. İşte neresindeyse orasında duyduğu ve son üniversite kantininde karşı masada oturan kızlara da gazoz kapaklarını birer birer bükmek suretiyle gösterdiği acı kuvveti sayesinde arkadaşları arasında haksız şöhret kazanmıştı. Ne olacak? Ayı işte. Hislerinize mağlup oluyorsunuz üstadım. Mağlubiyet hakkındaki hükmü tarihe bırakalım ve serancama devam edelim. Akıl hocası Machiavelli'nin bir köprüyü geçişi sırasında karşısına birdenbire çıkan bir ayıyı annesinin erkek kardeşi sıfatıyla selamlaması gibi Turgut da kuvvetli olduğu yerlerde ayıya ayı dediği halde işine gelmeyince onunla bir akrabalık kurması. Peki Selim, ayı dayı Machiavelli oyunlarının zavallılığını nasıl olur da görmezsin? Selim, rezilliğimden dedi. Biliyorsun, yer altından notlarda Dostoyevski. Gene sözünü keseceğim. Ne olur oraya girmeyelim. Ben kayboluyorum orada. Oysa biraz okusaydın sen de orta hali bir Dostoyevski olabilirdin pek güzel. Orta çapta bir humiliation çıkardı ortaya. Bir hikaye falan yazardın. Geçinip giderdik. Farkındasın değil mi diye sordu Turgut. Sen o İngilizce sözü edince nasıl budalaca bir bilgiçlik gülümsemesi kapladı suratımı. Fakat Turgut'cum sen Dostoyevski ile Çehov'u karıştırıyorsun bana kalırsa. Olsun bir daha denerim. Üzülürüm bu sözlerine. Biraz kendi kendimi yerim. Gene de iyi niyetle denerim bir daha. Selim güldü. Bu biraz daha iyi oldu. Yalnız kendi kendini yerken bunu sen bile bilmeyeceksin. Kendine bile söylemekten korkacaksın. Bir gölge gibi kapının altından süzüleceksin. Duvarda kara fatmalar, gerçek kara fatmalar değil tabii. Daha kapıdan girerken hiçbir şeyin yoktu. Oysa dereceyi koyuyorsun, 39 ateş. Dostoyevski için ölüp bittiğin halde bu sözleri söylemen humiliation bana kalırsa. Turgut, bu sözü nasıl buldun? Farkında mısın öneminin? Hayır, olamaz. Bir yerde okudum bunu. Selim biliyorsun biz Türkler mahalle... Hayır, sus, konuşma, bozma. Bak Turgut, hayatın boyunca bir daha konuşmayacaksın bu sözünden sonra. Söz veriyorsun değil mi? Yoldan çıktığına göre ilhamını kaybetmiş olmalısın. Hayır dostum, ben en acıklı anda bile güldürücü sözler bulabilen bir insanım. Kendime acımam yoktur. Silkindi, gözlerini yumdu, sonra hemen açtı. Değişik bir sesle devam etti. Küçük yaşta akranlar arasında önder olması, onun birçok aşağılık duygusundan kurtulmasına yardımcı olduysa da, manevi bakımdan kaçınılmaz bir fakirliğe sürükledi onu. Bu arada, Ahmet Mithat Efendi gibi kısa bir süre içinde olsa, okuyucularımızdan izin alarak mevzumuzu bir yana bırakmamıza rağmen, bize bu fırsatı verenlere, bu arada bu satırların yazarına, ayrıca bizzat gelemeyerek yarı yolda kalanlara bilhassa teşekkür ederiz. Turgut yukarıda zikredildiği gibi kısa pantolonlu yaşantısının bu erken başarısına kapıldı. Ondan sonra da her davranışında Borgia gibi zafer veya hiç düsturuna sadık kaldı. Bu orman yasasını üniversite kapıcısının o sırada başka yere bakmasından faydalanarak mukaddes camiamızın içine de soktu. Evet beyler, iştirakiyun mezhebinden de yıkıcı olan bu telakkiyi aramıza sokan Turgut'tur, Turgut değil o hayduttur. Halbuki vermesini bilmeyenler alamayacaklardır. Hayatımdır bahis konusu olan, İncil'i karıştırm ulan diye Selim'in sözünü kesti Turgut. Uygun bir kafiye bulamadığım için bu müdahaleni karşılıksız bırakmak zorundayım. Turgut, Her zamanki gibi işin sonunu kendine bağlamak gibi kaçınılmaz bir eğilim görüyorum sende, dedi. Mülahazathanesine yazacaklarımız şimdilik bu kadar. Gelelim Turgut'un okul ve dış dünya ile temaslarını. Turgut'un küçük yaştan beri geliştirdiği ve sonraları arkadaşlarının başına ağır bir yük tahmil eden hususiyetlerinden biri de bir şeyi mantıki neticelerine kadar takip etmek olmuştur. Mantıki neticelerine kadar götürmek gibi korkunç bir tabir daha düşünemiyorum. Bu hususiyet onda Selim Işık'ın aksine sonradan olma bir vakadır. Üniversite hayatı sırasında bir umumiyet halini alan bu hususiyet zamanla büyük düşüşler kaydetmiştir. Esasında herhangi bir konuyu mantıki neticelerine götürmek son derece tehlikeli ve yasaktır. Hiçbir vatandaşımızın bu oyuna kapılmasına asla ve kat'a müsaade edilmemelidir. Bu ancak oyun kabilinden ve Cumhuriyet bayramlarında maytapla birlikte patlatılması caiz olan bir kaziyedir. Turgut bu oyunu önce işine geldiği için sevdi. Ben her sene sınıfın birincisiyim ve herkesten kuvvetliyim ve kızlarla konuşuyorum. Ama ne demişler? Gülme Menderes, gülme. Senden büyük Allah var. Halbuki o ne diyor? Gencim, güzelim, matematikten de 10 aldım. O halde mantıki neticelerden ne korkum olabilir? Komplekslerim yok ve ellerim terlemiyor. Bana kimse dokunamaz. Bir insanı diğerinden ayıran hususiyet nedir? Dış şartlar mı? Olamaz. Nedir o halde? Kazanç ve kayıp hakkındaki telakkisidir. Turgut da üniversite giriş imtihanını binbir zorlukla kazanınca bu hayati sualle karşı karşıya kaldı. Ne demekti bu? Kazanç mı, kayıp mı? Acele cevap verdi. Kayıp, dedi. Ah, işte burada hata etti. Neden bu kadar acele davrandı? Neden acısının biraz hafiflemesini bekleyip de biraz daha soğukkanlı olabileceği bir zamana kadar dayanamadı? Neden? Neden? Bu vahim hükmü ondan sonraki bütün harekatına tatbik etmek gibi ikinci elim hatayı da hemen yaptı. Koparıp atsaydı bütünlüğünü bozan bu acıklı tarafını da geri kalanı kurtarsaydı hiç olmazsa. Yapmadı. Kendini rakipsiz saydığı konuların dışında bir daha hiçbir zaman tecrübe etmemeyi ve kuvvetsiz olmayı uygun buldu. Tabii mantıki neticelere götürme oyunu da birdir bir velik gibi bir çocuk oyunu olarak mazide kaldı. İşte düşüşü de bu anda başladı. Bu satırların yaratıcısı ve yakın arkadaşı onun bu metamorfozuna şöylece tarih düşürdü. Yıl 1953, baktı Turgut vaziyet güç, mantık yardım etmedi hiç. Oldu tam bir eyyam güder, bana göre oldu heder. Fakat sonradan garson olmuş bir filozof ya da filozof olmuş bir garsona göre insanlar karışık salataya benzer. Turgut da insan ruhundaki bu karışıklık yüzünden yeni şartlara tamamen ayak uyduramadı. İnsancılığı ara sıra görülen eski yumuşaklığı rahatsız etmeye başladı onu. Çare olarak dinlenme anlarında eski düşüncelerine uygun arkadaş. Yeter artık, sapıttın, dedi Turgut. Kendi elimle kendime hakaret edemem. Müsaade edersen yazıyı otobiyografiye çevireceğim. Müsaade etmem, dedi Selim soğukkanlılıkta. Turgut başını okuduğu satırlardan kaldırarak çevresine baktı. Eşyayı tanımayan bakışlarla süzdü. Salonu koridora bağlayan kapıya doğru bir iki adım attı, durdu, öylece kaldı. Öylece kal Turgut. Oyunun sonunda perde kapanırken olduğu gibi. Yatak odasından koridora ışık sızıyordu. Yatmamış, beni bekliyor. Kalan kağıtları yarın aramak daha iyi olacak. Ertesi gün akşam üzeri eve erken döndü. Nermin mutfakta yemek yapıyordu. Karısını öptükten sonra yatak odasına doğru kararsız bir iki adım attı. Önüne gelen ilk kapının tokmağına takıldı gözü. Tokmağı bir süre elinde tuttu. Kapının Art Nouveau camına baktı. Pervazları, kapı kasasını inceledi alışkın gözlerle. Bir kat astar, iki kat boya diye mırıldandı. Mühendislik şartlanması ne olacak? Efendim? Sonra sesini yükselterek Nermin diye seslendi. Karısı hemen yakından gelen bir sesle cevap verdi. Evet. Turgut bir an durakladı. Kendisine karşılık verilmesine şaşırmış gibiydi. Benim kağıtlarım vardı. Gene durdu. Söyleyeceğini unutmuş gibiydi. Başını sarsıp silkinerek toparlanmaya çalıştı. Hangi kağıtlar canım? Birden rahatsız oldu. Sanki karısı ondan bir şeyler koparmak istiyordu. Masamın gözüne sığmamıştı ya hepsi. Bir yere kaldırmıştık. Neden bu kadar soruyor? Bir şey mi biliyor acaba? Bilmiyorum, dedi Nermin. Dolabın üstüne bir bak istersen. Biraz rahatlamış hissetti kendini. Konuştuğumuz kelimelerin dışında bir şeyin farkında değil demek. Kelimeler, kelimeler. Yalnız kelimeler, konuşulan kelimeler. Babama benzemesem sonun diçi olmazsa. Fakat neden kötü olsun? Yalnız konuşulan kelimeler geçerli demek. Gerisi insana kalıyor. İnsana, onun öz varlığını. İstersen içine dönük olabilirsin. Haklısın, bir bakmalı, dedi. Oldu işte. Koridoru yavaşça geçerim. Onun bildiği sadece bakmalı kelimesi. Tehlikeli bir şey değil canım. Oyun oynuyoruz. Acaba gerçekten öyle mi? Acaba bildiği yalnız bakmalı mı? Aman oğlum Turgut, dikkat et. Mantıki neticeler oyununa kapılma sakın. Ne yapıyorsun orada Turgut? Düşünüyorum. Olmadı işte. Kendini ele verdin galiba. Yok canım. İnsanlar kendi söyledikleriyle ilgilidir çoğu zaman. Evet, çoğu zaman demeli ki şaşırtıcı bir genelleme olmasın. İyi dedi karısı sadece. İyi, bu iş çözüldü. Demek ki yemekle uğraşıyormuş mutfakta aslında. Koridoru kedi yürüyüşüyle geçti, yatak odasına attı kendini. Tuvaletin önünden karısının pufunu çekti. Puf ya Selim, dil yaşayışımızın aynasıdır. Elini gardırobun üstüne uzattı. Burası ne kadar tozlu diye bağırdı karısının işitmesini bekleyen bir sesle. Cevap vermedim. İstediğim gibi çalışabilirim öyleyse. Bana ne demişti? Bir gün bu yazdıklarımızı arayacaksın. Ama yaşantın da onlardan öyle uzaklaşmış olacaksın ki bulamayacaksın. Buldum işte. Hem de karımın pufuna ayakkabılarımla basarak. Kağıtlar biraz sararmış. Ne arıyordun diye seslendi Nermin mutfaktan. Tartışma zabıtları dedi onun duymayacağı bir sesle. Sonra okula ait kağıtlar diye yüksek sesle cevap verdi. Karısının karşılık vermesini beklemeden salona girdi. Masa lambasını yakıp hemen okumaya başladı. Turgut, bana yazdırdıkların tamamen hayal mahsulü. Selim, ben o kanaatte değilim. Turgut, bana haksızlık ediyorsun. Aksini ispatı her zaman hazırım. Selim, o halde genel görüşme açılmasını teklif ediyorum. Turgut, istediğiniz kabul edildi. Selim, usul hakkında konuşmak istiyorum. Turgut, size söz vereceğim. Bunu sağlamak için başkanlığa kendimi tayin ediyorum. Selim, söze başlıyorum. Görüşme esaslarını şu şekilde tespit ve kabulünü rica ederim. Ve her görüşmecinin söz aldığı zaman sadet haricine çıkmadığı takdirde sözü kesilmeyecektir. Karşısındaki yani muhatabı bu sözler hoşuna gitmese dahi insanlığa yakışmayan sıfatlar kullanarak söz atmayacaktır. Ve nihayet görüşmenin yani tartışmadaki genel gidişin aleyhine yön aldığını gören taraf hiçbir şekilde kaba kuvvete başvurmayacaktır. Turgut, teklifinizin son maddesi benim bu gibi görüşmelerdeki münakaşa kabul etmez kuvvet üstünlüğümün izolesi demek oluyorsa da şimdilik kaydıyla reddetmediğimizi ifade edebilirim. İlk olarak sözü kendime veriyorum. Konuşma üslubunu tespit etmedik. İlk cümleden ciddi, dolayısıyla tatsız bir gelişmeye doğru yol aldığımızı görüyorum. Sonumuz neye varacak onu merak ediyorum. Amerikalıların dediği gibi ciddiyet kediyi öldürür. Türkçe'ye çevirirken yaptığım kelime oyunu kayboluyor tabii. Turgut, yapamadığın şeyler için sözümü kesme bir daha. Üslup serbesttir. Müsaade edersen kendime tekrar söz veriyorum.